İznâda Rabbehu enni messiniye durru ve ente erhamur rahimin. Sabır kahramanı Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın şu münacatı hem mücerrep hem tesirlidir. Fakat ayetten iktibas suretinde bizler münacatımızda Rabbi inni esseniyet durru ve ente erhamur rahimin demeliyiz. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının hülasası şudur ki, meşhur hikayesinin hülasası şudur ki, pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde o hastalığın azim mükafatını düşünerek kemali sabırla tahammül edip kalmış. Sonra yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman. Demek ki kurtlar kalbine ve diline ilişmiş. Tahribat oraya kadar gitmiş. Zikir ve marifet-i ilahiyenin mahalleri olan kalp ve lisanına iliştikleri için o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istirahatı için değil, belki ubudiyeti ilahiye için demiş. Şimdi zikir mahalli değil mi? Dil. Mesela Said şu kapının önüne şikayet mi? Şöyle gel. Şimdi eğer bir insanın dili rahatsızsa ya Allah, ya Rahim, ya Fet, ya Hay, ya Hakim, ya Adil, ya Kudüs demesi mümkün değil. Anlaşıldı mı? Şimdi kalp de marifeti ilahinin mahalleri. Şimdi marifeti ilahinin zikir ve marifeti ilahinin mahalleri olan kalp ve lisanına iliştikleri için belki o vazife-i ubudiyete, o kulluk vazifesine halel gelir, zarar gelir düşüncesiyle kendi istirahatı için değil, belki ubudiyeti ilahiye için demiş. Ya Rab, zarar bana dokundu. Lisanen zikrime, kalben ubudiyetime halel veriyor. Lisanen zikrime, kalben ubudiyetime halel veriyor diye münacat edip Cenab-ı Hak o safi, o safi, garazsız, lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş. Demek hastaların piri de Hazreti Eyyub Aleyhisselam. Evet. Benim bir muallimim, öğretmenim vardı da çok hastaydı. Onu ziyarete gittim işte bir tarihte. Öyle zor durumdaydı ki dedim ki sen Hazreti Eyyub Aleyhisselam'dan daha iyi durumdasın dedim. Baktım rahatladı. Hazreti Eyyub Aleyhisselam senden daha kötü durumdaymış dedim. Ve anlattım. Ağladı. Şimdi tabii bu peygamberler hem maddi hem manevi insanın terakkiyatının lideriymiş. Mesela bir sanatın piri olmuş değil mi? Mesela Hazreti Nuh Aleyhisselam gelmişler bak onu pir iddiaz etmiş. Mesela Hazreti İdris Aleyhisselam böyle terziler onu pir iddiaz etmiş. Mesela hastalıklarda da mesela Hazreti Eyyub Aleyhisselam. Mesela o musibete maruz kalan Hazreti Yunus Aleyhisselam denize atılmış bir balık onu yutmuş. Bir balık onu yutmuş. Cenab-ı Hakk'a dua etmiş, niyaz etmiş yani. Onun duası da, yani Yunus Aleyhisselam'ın duası da çok enteresan. Demiş ki, La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin diye dua etmiş. Bu dua arşı titretmiş. Melaikeler demiş ki, Ya Rabbi bu kimin duası? Demiş, Yunus'un duası demiş. Şimdi tabi bu dua hürmetine Allah ona da şey etmiş, necat vermiş. Kavmi ona çok şey etmiş, zulmetmiş, eziyet etmiş, sıkıntı vermiş. Peygamberler yani usulle ilahi bir emir vahiy almadan o bölgeyi terk etmeleri onlara yasakmış. O emir gelmeden, emri ilahi gelmeden bırakıp gittiği için Cenab-ı Hak ona da öyle bir imtihan kapısı açıyor ve tabi çok büyük bir imtihan. Diyor ki Bütün halk onun hizmetkarı olsalar yine fayda vermezdi. Çünkü gece deniz, kurt onun aleyhine ittifak etmişler diyor. Yani gece ittifak etmiş, gece karanlığı var. Balık onu yutmuş. Ondan sonra deniz fırtınalı. E böyle şera içerisinde kim onu kurtarabilir? İşte o Allah'a sığınmış. Şimdi ya Rab zarar bana dokundu. Lisanen zikrime, kalben ubudiyetime halel veriyor diye münacat edip Cenab-ı Hak o halis, safi, garazsız, lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş. Kemal-i afiyetini ihsan edip envai merhametine mazhar etmiş. İşte bu lemada 5 nükte var. Şimdi eskiden mev'ize derlerdi, vaaz kitapları. Bunlar bu peygamberler kıssalar anlatırken tabi biz o zamanki şuurumuzla bunu çok idrak edemezdik. Derdik ya bu Eyyub Aleyhisselam da ne kadar talihsiz anşılımlı adammış. Bu kadar anşılımlı hastalıklar Cenab-ı Hak ona verir. Ama bundan çıkarılacak dersi alalım. Veliyüzzaman Hazretleri bize bu ders veriyor. Çok enteresan. Bak şimdi oraya gelin. Birinci nükte Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın zahiri yara ve hastalıklarının mukabili bizim batını, ruhi, kalbi hastalıklarımız var. Ya. Bizim batını, ruhi hastalıklar. Şimdi İstanbul'da Hava Harbi Okulu'nda bir matematik öğretmeni vardı. Diyarbakırlı bir zaman. Çok iyi dostumdu. Gelir gider görüşürdük. Asker bir zaman. Bunun İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da böyle profesör bir zatın Hava Harbi Okulu'ndaki oğlu bunun çantasını çalmış. Gitmiş, içinde bir şey yokmuş, para pul çıkıyor, atmış. Bak profesör oğlu Cerrahpaşa'da kanser hastalarını tedavi ediyor. Cerrah bir adam, para pula hiç ihtiyacı yok. Ama nefsine şeytan uymuş çocuk. Neyse, bulunmuş, babası gelmiş. Demiş ki benim oğlum senin çantanı almış. Denize atmış. Senin herhalde bir nüfus kağıdın, ehliyetin, kimliğin şu. Nedir masrafı? Gel 5 lira, buyur 5 lira. Ama demiş almayın. Şimdi ben öyle bir sıkıntıya giriftar oldum ki öyle bir rahatsızım içinde. Öyle kalbi ve ruhi bir rahatsızlık beni aşılımı öldürüyor ki benim hadi senin bütün dertlerine deva oldu. Bu 500 lira, 1000 lira. Zaten sen de bunun yerlerine muhtaç değilsin. Önemi yok ama fakat bu bir zarardır. Biz bunu tazmin edeceğiz. Peki benim bu yaralarımı kim tedavi edecekmiş? Ben bu çocuğu ne yapacağım? Nasıl tedavi edeceğim? Ve bunun bende bıraktığı darp, kalbimde, ruhumda yaptığı tesir. Ağlamaya başlamış. Adam geldi anlattı. O kadar mükedder oldum ki dedi. Bu çocuk eğitim alıyor diyor. Nasıl buna girer diyor. Bu vaziyete girer. Açılıyor. İşte tabii ahlakın tabii kaynağı dinler. Mesela çok süper pozitif ilimler verseniz de mesela bir ahlak şey matematikte, bir fizikte, bir kimyada yani bu ahlaki ihtiyat kazanmıyor bu çocuklar. Çünkü o derslerin esasında böyle bir şey yok. Onun için Bediüzzaman Hazretleri 1911 yılında Ceride-i Diniye diye bir gazetede bir makale yazmış. Orada diyor ki aklın nuru fünunu medeniyedir. Yani akıl medeniyet fenleriyle gelişiyor. Pozitif ilimlerle. Fakat vicdanın ziyası da ulumu diniyedir diyor. Şimdi ikisinin imtizacıyla talebenin himmeti pervaz eder, yükseklenir. Ayrıldığı vakit, birbirinden ayrıldığı vakit, birincisinde hile ve şüphe, ikincisinde aslında müteassup meydana alır diyor. Mesela şimdi aklı hakim itiraz eden insanlar, hep aykırılık mesela, aykırı sualler, böyle inadi sualler, dikine sualler, hep böyle sorgulamaya alışmışlar. Yani müspet düşünmüyor. Hep böyle bir işin negatif yolunu bulsun da böyle şeysin, rahatsız etsin falan, onu düşünüyor. Şimdi, tabii, fakat öbürü de, yani dini ilimlerde de böyle tam gerçeği ve hakikati yakalamayan insanlar, onlarda da bağnazlık hükmediyor. Hani din yobazı diyorlar ya, yobazlık orada da var. Fakat öbür tarafta, başka sıkıntı, burada bir başka sıkıntı. Yani bunu iyi dengelemek gerekiyor. Yani Mesela pozitif filmlerle insan aklını, kalbini, ruhunu böyle aydınlattığı gibi manevi ve dini ilimlerde de ruh ve kalbi ne yapacak? Tenvir etme mecburiyetindir. Yani ikisinin imtizacından bu hakikat çıkıyor. Yani. Şimdi demek ki Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara ve hastalıklarının mukabili bizim batınî, ruhi, kalbi hastalıklarımız var. Kalp hastalığı, değil mi? Kalpsiz insan derler, değil mi? Götürüp annesini babasını Darül Acize'ye yatırıyor. Her türlü imkanlı iktidar varken. Niye ona 300 liraya 500 liraya bir kadın tutup baktırmıyor evinde? Açılım. Oraya götürüyor. İşte kalbi rahatsız. Kalben o şefkat hissetmiyor. Kur'an'ın dersini dinlese siz onlara üf bile demeyiniz emri celilini eğer kalbine yerleştirmiş olsaydı onu oraya bırakması mümkün değildi. Ondan ızdırap duyardı. Yani muzdarip olurdu. Üzüntü duyardı. Evet. Ruhi hastalıklar batını kalbi ve ruhi hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Yani dış içe, iç dışa bir çevrilse, Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuzda yaralar açar. İşlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe. Kalp ve ruhumuza yaralar açar. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları, kısacık hayatı dünyeviyesini tehdit ediyor. Bizim manevi yaralarımız, inançsızlık, değil mi? Mesela imanın altı şartı var. Eğer insan bir şüpheye düşse, insan imansız kalbine diyor. İman altı esası değil mi? Allah'a iman. Değil mi? Amintü billahi ve millahi, melekleri iman. Aslında bir kütübü, kitaplara iman, verusun, peygamberleri iman. Bunlar altısı da çok sağlam ve muhkem bir surette olması lazım diyor. İmansızlık. Yani bu hastalık var ya, her şeyi de diyor üstadımız, diyor ki bir lezzet bulunabilir. Fakat imansızlıkta hiçbir ciheti lezzet yok. Elim içinde elem, azap içinde azaptır. Yani bakın burada ne diyor? Bizim manevi yaralarımız pek uzun hayatı ebediyemizi tehdit ediyor. Nasıl? Bir, Caytanyo diye İstanbul Üniversitesi'nin İktisat Fakültesi'nde bir sosyoloji profesörü vardı da. Bir gazetede bir mülakatını okudum. 90 yaşındaymış. Diyor ki, soruyorlar, hocam siz en çok kimi seviyorsunuz? Müminlere hayranım evladım diyor muhabire. Peki ama siz inansız bir insansınız. Şunu söyleyeyim. Evladım inanmak öyle kolay bir şey değil ki diyor. Peki niye seviyorsunuz? Niye seviyorsunuz? Diyor onlar dünya ile ahiret arasındaki duvarı yıkmışlar. Yani böyle bir engel. Yani dünyadan ahirete geçiş, yani adımını atmak gibi. Yani eşik atmak gibi. O manada söylüyor. Ondan sonra keşke diyor inancı yoğun bir insan olsaydım. Benim amcam kanser hastası, çok rahatsız. Ona diyebilseydim amca bu kaderdi. Allah'ın takdiri, üzme kendini, değil mi? Yani tabii o uzun ebed yolculuğunda yani ona bir manevi, bazen diyor işte manevi bir teselli yüz ilaçtan daha nafidir diyor. Manevi teselli. O teselliyi tabii o insana verilecek. Şimdi rahmetli Ali Fuat Başgül Hoca vardı da İstanbul Üniversitesi'nin teşkilat-ı esasi hukuku profesörü. Derdi siz hiç duydunuz mu? Bir ağır ceza reisi bir hırsızı tövbekar etmiş. Çünkü ağır ceza reisinin öyle bir şeyi yok. İddiası yok. O gelen adama gazetede ceza gerekiyorsa keser cezasını gönder hapishaneye. Gardiyanların da hiçbir telaşı yok. O da kapıyı kapattı mı problem kalmaz. Yeter ki o kapıyı kilitleyebilsin. Bütün mesele o kapıyı kilitleyebilmek. Yani o izdihamdan dolayı o sıkıntılı kapıyı kilitleyebilmek. Tabii şimdi ona nasihat edecek. Değil mi? Ağır ceza reisi. Mesela çiftler boşanmak için gidiyor. Mesela evladım, siz abi şimdi belki yeni kanunlarda varmış herhalde. Size 6 ay daha müsaade verelim şimdi diyorlar. Eskiden demezlerdi. İstiyor musunuz boşanmak? Belki hissiye davranıyorlar. Biraz nasihat et, değil mi? Yok çünkü onun dersini almamış yani. Dersler hep maddi. Evet. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. O münacat-ı Eyyubiye'ye, o hazretten bin defa daha ziyade muhtacız. bahusuz, nasıl ki o Hazret'in yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanına ilişmişler, öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar, yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, neuzübillah, mahalli iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler. İmanı zedeler. İmanın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhanisine ilişip zikirden nefretkerane uzaklaştırarak susturuyorlar. Mesela bir insan eline tesbihini alsa dese ki la ilahe illallah, la ilahe illallah. Kelime-i tevhid. Kelime-i tevhid çekse günde 500 defa. Eğer buna alışmamışsa yani 30 defa çekse yoruluyor. Niye? Şimdi bakın bu tabi manen rahatsız olan insanlarda lisanın zevk-i ruhanisi. Lisanından zevk almıyor. Ruhani bir zevk almıyor. Almadığı için devam ediyor. Öyle insanlar 5000 defa bunu söylüyor. Ve fevkalade lezzet alıyor, onu 10.000'e çıkarmak istiyor. Değil mi? Yani o onun lisanında artık ne yapmış? Yani onsuz evim diyor. Onun yani gıdası, kut ve gıdası hükmünde o. Lisanın zevk-i ruhanisine ilişip zikirden nefretkârâni uzaklaştırarak susturuyorlar. Yani. Şimdi bazen mesela otobüslerde filan böyle gayri ihtiyari mesela adam la ilahe illallah diyor. Herkes onu dönüp kapıyorlar. Rahatsız oluyorlar belki de adamlar. Çünkü niye? Bir hakikati onlara anlatıyor. Ondan sonra hatırlatıyor filan. Belki onu çok şey de kabul ediyorlar. Yani ya bir bağnaz, yobaz da şey diyorlar, düşünüyorlar. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nur imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Niye? Günahtan hemen tövbe etmek lazım ki. Yani o günahı imha edebilelim. İmha edince onun tesiri kayboluyor. Yoksa onun üstünde bir başka günah, onun üstünde bir başka günah daha. Günahlarla alüde bir insan ne oluyor? Bir beyaz bir kağıdı düşünün. Bir günahı da bir nokta tasavvur edin. Her gün oraya böyle günahlarını sadedince nokta şeydir. Yani işaretleyin. Diyelim ki bir ayda o kağıt tamamen siyaha bürünür. Artık daha orada beyazlık kalmaz. Evet. Evet günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nur imanı çıkarıncaya kadar katılaştırılıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Ya. Şimdi demek ki tedbir alması, önüne alması lazım geliyor. Yani bu işin şakası yok tabii. Şimdi tabii diyor ki, Mevzamasler diyor ki, kabir var. Oraya girmek için üç tarzda, üç yoldan başka yol yok. O kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alimin kapısı. İnandığı gibi yaşamayanlar için bir hapsi münferit. Yalnız başına bir hapis kapısı. Bir de ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam ve ebedi kapısı diyor. Yani adım adım dar ağacına gider gibi gidiyor ölüme. Ya. Şimdi tabi ahirete inanmayan insan için tabi o kabirden sonraki o uzun yolculuk onu ürkütüyor, korkutuyor. Diyor ki bu kabirde yılanlara, akreplere, çıyanlara yem olacağım değil mi? Yani bunun için ben bu dünyaya geldim. Bunun için bu kadar duygularla mücehez anlaşılımı bir şekilde bu dünyaya gönderildim. Şimdi insanın tabi başındaki havasına diyor ki Übeyyüzüm Hazretleri saçları adedince hikmet yüklesin. Yalnız ona bir tek ücret olan dünyevi hayatı versin. Bu mümkün değil. Bu insan bunun için dünyaya gelmemiş. Ebedi hayat için gelmiş. Zaten bu insanın duygularla mücehhez olması, donanımlı olması, hani ilahi tasarımcı diyorlar şimdi bazı şeyler, bu belgesellerde konuşanlar böyle güzel ifade ediyorlar. İlahi tasarımcı. Bunun için insanı göndermemiş. Yani o insanın nazarı, gözü, her şeyi ebede bakıyor. Ebediyet için asıl bu dünyaya gönderilmiş. Burası onun için bir imtihan diyelim. Evet. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam. Bak burada inkar psikolojisini Üstad Hazretleri şey diyor. Şimdi yani bir insan inkara nasıl gidiyor? İnkar psikolojisi. Şimdi utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam. Diyelim ki hırsızlık etti. Zina yaptı. Mesela. Evet. İşleyen bir adam. Başkasının ıtlağından çok icap ettiği zaman. Ya şimdi benim bu hırsızlığımı duysalar bana ne derler? Değil mi? Birden tabii bir rahatsızlık duyacak ister istemez. Evet. Başkasının ıtlağından çok icap ettiği zaman melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır gelir. Şimdi konu komşu, hısım, akraba, eş, dost duyacak ama ya melaikeler değil mi? Melaikeler diyor. Ona ne diyecek? Ha bak şimdi. Küçük, şimdi melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emareyle onları inkar etmek arz ediyor. Şimdi melaike ve ruhanilerin yokluğuna dair bir küçücük dili eline geçse, yok hanımlar ne biçim varlıklar bunlar, gören var mı? Hemen onu inkara tevessül ediyor. Yani tabi mühim olan onların nazarından, onların şeyinden kurtulmak. Evet. Küçük bir emareyle onları inkar etmek arzu ediyor. Hem mesela cehennem azabını intihac eden büyük bir günahı işleyen bir adam. Mesela gidin katillere sorun hapishanelerde. Sen bu adamı niye öldürdün? Bir insanın ölümü, bir alemin ölümü. Yani bu katil büyük günahlardan, yedi büyük günah. Günahtan bir tanesi. Ahir zaman alameti. İşte ahir zamanda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki insan niye öldüğünü, öldüren de niye öldürdüğünü bilmeyecek. Adam eline silah alıyor, tarıyor bir evi, tarıyor bir otobüsü, tarıyor bir aracı. Ya burada masum insanlar varmış, şu bu. Zaten masum da olmasa, yani diyelim ki vele bir insan sizin babanızı öldürmüş. Yani İslam hukukunda siz cezaya hakkına sahip değilsiniz. Onu mahkeme onu tayin edecek, cezayı o verecek. Yoksa herkes babasının katilini, anasının katilini, efendim çoluk çocuğun katilini kendisi cezalandırmaya kalkarsa kaos olur. Yani böyle bir şey yok. Yani bir hukuk sisteminde bu mümkün değil yani. Onu sistem ona cezayı verecek, hukuk sistemi. Aşkında bu siz de ona verilen cezaya razı olacaksınız, ceza vermeye kalkmayacaksınız. O zaman günahkar olursunuz. Ya bakın bir insan aslında şunu söylüyor. Bir hakim diyor, bir katili hiddet ederek katlese katil olur diyor. Bir hakim. Yani hatta hiddet bile edemiyorsunuz. Hiddet etse nefsin ondan, o hükümden bir hisse çıkardığı için zulmediyor demektir. Ne hakkın var sen? Bu senin babanı öldürmemiş. Aşkım niye hiddet ediyorsun bu adam ya? Şimdi Hazreti Ali Efendimiz bir gün bir katili diyor yere atmış. İşte bir kafiri tam keseceği zaman, onu öldüreceği zaman yüzüne tükürmüş, bırakmış. Demiş niye kesmedin? Demiş ki seni Allah için kesecektim. Tükürdüm, nefsim hiddete geldi, ihlasım kayboldu. Onun için bıraktım seni. Demiş bu din haktır, hemen Müslüman olmuş. İşte bakın ihlas bu, samimiyet bu. Yani İslam dininin incelikleri var yani. Şimdi bugün bakın bu İslam dininin mensupları terörle birlikte anlıyor. Ne kadar hazır bir şey ya. Ya olur mu? Ya böyle bir şey olur mu? Demek ki suç Müslümanlıkta değil, suç bizde. Onu yanlış temsil edenlerde. Parça işte İslam'ın kaideleri ortada. İşte biz bu kitaplardan bunu öğreniyoruz. Yani öğreniyoruz. Peki tatbikat? Tatbikatta hata varsa o insana ait. Demek ki o nefsine aşılım şahsı şeyine alet ediyor demektir. Evet. Şimdi cehennem azabını intihac eden, netice veren, bir büyük günah işleyen bir adam, cehennemin tehdidatını işittikçe, istiğfar ile ona karşı siper almazsa, bütün ruhu canıyla cehennemin ademini arzu ettiğinden, küçük bir emare ve bir şüphe, cehennemin inkarına cesaret veriyor. Çünkü bak onun cehennemin tehdidatı diyor. Ya daha yok mu ya Rabbi diyecekmiş. Gönder. Şimdi daha yok mu? Şimdi bir insanın diyor en büyük vazifesi cehennemden kurtulmaktır. Cehennemin tehdidatı. Bunu adam ciddiye alıyor. Ne yapıyor? Gidip gelen var mı bu cehenneme diyor aslında. Tabii bunların hepsi Üstad İstanbul'da bunları ispat etmiş. Evet. Cehennemin yani bütün ruhuyla cehennemin ademin yokluğunu arzu ettiğinden küçük bir emare, bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Hem mesela farz namazını kılmayan, vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen, kulluk vazifesini وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَابْدُ Biz cin ve insi, imanlı ibadet için dünya gönderdik diyor Cenab-ı Hak. Şimdi demek ki cin ve insin dünyaya geliş hikmeti bu. Vazife-i ubudiyet, kulluk vazifesi. 24 saatin 23'ünü dünyaya harcayan insanlar bir saatini aslında mı bir seccadeye atamıyorlar. Bir saatini. Burada tabii büyük vebal var aslında mı? Bir kusur var, bir eksiklik var. Bir saat yani. Bizden istenen bir saat. 24'ten bir saat değil mi? Evet. Mesela farz namazını kılmayan, vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o adam. Bizim bir valimiz vardı 27 Mayıs'ta. Ben Bitlis'te Ziraat Teşkilatı'nda çalışırken bir kurmay albay elinde baston merdivende beklerdi. Kim 9'u bir saat geçti, tepesine bastonu şeylerdi. Böyle. O zaman 27 Mayıs ihtilalinde yeni olmuştu. Onların havası çok şeydi, ziyadeydi. Yani haddine mi düşmüş kimse? Anladın mı? 9'u bir dakika geçe gelsin oraya. Baston elinde adamın. Hem de sağlam bir baston. Kızılcık sopasından kırılması da mümkün değil. Anladın mı? Tepenize yiyorsunuz. Evet. Vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen, küçük bir adamın küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o adam. Sultan-ı ezel ve ebedin mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı tembellik. Mükerrer emirler. 110 yerde ibadete şey varmış, emir varmış. 100 küsur yani. Yanılmıyorsam öyle. Başlıyor. Şimdi demek ki Sultan-ı ezel ve ebedin mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı tembellik büyük bir sıkıntı veriyor. Ve o sıkıntıdan arzu ediyor. Manen diyor ki keşke o vazife-i ubudiyet bulunmasaydı. Keşke o vazife-i ubudiyet bulunmasaydı. Şimdi seni diyor nefis ve şeytanın yoluna davet eden o adama dersin ki diyor 7. sözün sonunda. Eğer bakın şunu dersin diyor. Ne kadar harika bir cümle. Eğer ölümü öldürüp kabir kapısını kapatma, acizi ve fakri beşerden kaldırmak çaresi varsa söyle dinleyelim. Şimdi ya bak şimdi güzel sen beni o şeytani ve nefsani yola davet ediyorsun ama benim de mukabil şartlarım var. Bir, ölümü öldüreceksin. İki, kabir kapısını kapatacaksın. Üç, acizi ve fakri beşerden kal. Bak ben bir nezleye, bir gribe, bir mikroba malum oluyorum. 3-5 bin yataktan kalkamıyorum. Bu kadar aciz bir insanım. Yani bak her şeyden insan sakınıyor, dikkat ediyor. Değil mi? Aman diyor, bir mikrop kapmayayım. Efendim bir sıkıntı olmasın. İşim gücüm var. Kerova sahnede evladi yer var diyor. Anlaşılır mı? 15 gün çalışmasam her şeyim berbat olur, tersine dönüyor diyor falan. Şimdi ama bakın aczi ve fakri beşerden kaldırıp, anlaşılır mı? Kaldırmak çaresi varsa söyle dinleyelim yoksa sus diyor. Kainat Mescid-i Kebir'inde Kur'an kainatı okuyor. O nur ile nurlanalım. Onu yırdı zeval edelim. Söz odur, ona derler. Hak olup haktan gelip hak diyen ve nurani hikmeti neşreden odur diyor. Yani. İşte Kur'an'ın hakaiki bu. Evet. Ve bu arzudan bir manevi adalet-i ilahiyi, bakın adalet-i ilahi, Allah düşmanlığına götürüyor. Ya ne bu mükellefiyet? Her gün kıl kıl kıl beş defa bitmiyor adam. Anladın mı? Şimdi bir gün Bediüzzaman Hazretleri bir bağdan geçiyormuş Isparta'da. O da bir albaymış, bir askermiş. Adam üstadı arabasının önüne geçmiş, davet etmiş bağına çok böyle hürmetkar, dindar, Müslüman bir adammış. Efendim demiş, namaz iyidir. Fakat her gün beşer defa kılmak çok bitmediğinden usanç veriyor demiş. Diyor ki o zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. Ona baktım gördüm ki tembellik kulağıyla şeytandan aynı ders alıyor. Şimdi bakın benim zamanızda nefsi de öyle diyor yani. Nefis bu. Yani nefis deyince fark etmiyor. Belki benim zaman hazretlerine daha kötü hükmediyor. Daha çünkü yani kâmeti büyük ya. Nefsi de ona göre oluyor. Aslında mı? Bizimki de bize göre oluyor yani şimdi onların mesela bak Beyzüzzamanistler akıl almaz sıkıntılara maruz kalmış ama bak ne yapıyor o imtihanını o can yakıcı imtihanlardan hiç geri adım atmamış. Hep hak ve hakikati savunmuş. Diyor ki beni serbest bırakınız el birliğiyle komünizmle zehirlenen gençlerin ıslahına Allah'ın birliğine hizmet edeyim demiş. Yani o imtihan ona göre. Sonra diyor ki madem benim nefsim emmaredir, nefsimi ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez, öyleyse nefsinden başlarım. Ey nefis, cehli mürekkep içimde, aşkımın gaflet uykusunda söylediğim şu sözüme mukabil, beş ikazı benden işit. Her gün ekmek yersin, su içersin, havayı teneffüs edersin, sana ondan usanç veriyorum. Ya, değil mi? Günde her gün ekmek yersin. Sabah kahvaltıyı yapıyor insanlar. Ya bugün öğleyin nereye gitsek, ne yesek diye düşünüyorum. Daha yani beka kahvaltı yapmış, bir saat geçmemiş arada. Ama bir tarafta namaz, o ezan-ı Muhammedi, o ilahi davet, ona kulaklar insanların tıkalı. Evet, bir şüphe bu arzudan bir manevi adavet-i ilahiyeyi işmam eden bir inkar arzusu uyanıyor. Bir şüphe vücudu ilahiyeye dair kalbe gelse, kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder. Büyük bir helaket kapısı ona açılır. O bedbah bilmiyor ki inkar vasıtasıyla gayet cüz'i bir sıkıntı vazife-i ubudiyetten gelmeye mukabil inkarda milyonlar ile o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder. Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder. Ve hakeza bu üç misale kıyas edilsin ki bel rana ala kulubihim. Biz onların kalplerini mühürledik diyor Cenab-ı Hak. Yani biz onların kalplerini mühürledik. Yani kalbi mühürlendi mi artık o iş. Ona daha nasihat falan o insanlara tesir etmiyor. Tabii 40 dereden 40 su getiriyor ama hiçbir faydası yok. Faydasız mülahazalar onlar. 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya üç vecihle hakları yoktur. Birinci vecih. Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. Değil mi Yusuf Bey? Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış. Model. O vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tahir eder. Muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor. Şimdi aç kalacaksınız ki nimetlerin değeri ve derecesi anlaşılsın, değil mi? Acıkmadan yemeğin diyor doktorlar, değil mi? İhtiyaç fazlası da yemeğin diyor. Mesela bana diyor ki doktor, sana yediklerin fazla geliyor. Mutlaka zayıflayacaksın, yoksa obezist olursun diyor bana. Şimdi, yani bak yeteri kadar yemiyor ya, lüzumsuz, yersiz yemeğin diyor abi. Evet, Rezzak ismi açlığı iktiza ediyor. Ve hakeza, malikel mülkü yetesarrafu fi mülküyü keyfe yaşa. Yani mülk Allah'ındır. Mülkün istediği gibi tasarruf eder. Değil mi? Şimdi ben Poyraz esiyorum, adamın kafası bozuluyor. Ya bu Poyraz nereden çıkıyor diyor. Lodos esiyor, ya bu Lodos çamlarımızı kıracak diyor. Ona da alışmamı bozuluyor. Peki ne olacak? Yani senin emrinle, iradenle mi bu tasarruf olacak bu dünyada? Yani sen Lodos'tan hoşlanmıyorsun, Poyraz'dan hoşlanmıyorsun, Karayel'den hoşlanmıyorsun. Peki ne olacak yani? Ya bak, bu kainatın bir nizamı var değil mi? Bir sahibi var yani. Bu nasıl isterse öyle hareket edecek. Evet, mâlikel mülkü yetesarrafu fî mülkî keyfe yeşâ. İkinci vecih, hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder. Mesela hasta bir çocuk düşün, değil mi? 10-15 yaşında düşün. 40 yaşında bir adam gibi mesela hastalık onu olgunlaştırıyor. Öyle güzel konuşuyor ki, öyle güzel sözler söylüyor ki. Anladın mı? Evet. Kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder. Bir gün yedim diye bir çocukla tanıştım ben de. Babası ölmüş. Öyle yetim kaldı. Babam dedi, bayağı maaşlı müsaitsin. Belki dedi hayatta olsaydı, benim elime çok para geçecekti, belki bozulacaktım diyor. Şimdi kendi kendine bir yorum getiriyor yani bak şimdi. Bir teselli buluyor, yani bir yol buluyor yani şey diyor. Bunda da demek ki hikmet var diyor. Yani ama kadere itiraz eden diyor usta, başını vurur kırar diyor. Yani mesela, ya babamı Allah niye aldı dese bak küfre gider yani, inkara gider. Allah muhafız etsin, isyana gider, tuğyana gider, onun ona bir fayda. Ama öbür türlü o tesellinin ona faydası var yani. Yani ne yapıyor? Hikmet yönünü bulmaya çalışıyor. Hani Hasan Kaleli, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi hak şerlere hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. İşte Arifler böyle konuşmuş yani. Arif billah. Yani onların şeyi bu, tarzı uslubu bu. Şimdi hangisi bize lazım? İsyan mı lazım? İbrahim Hakkı Hazretleri'nin nasihatı mı lazım? Evet. Yekmesat, istihbar döşeğindeki hayat, hayır mahs olan vücuttan ziyade şerr mahs olan ademe yakındır ve ona gider. Yekmesat hayat, yani monoton hayat. Şimdi dünle bugün, hani iki günü birbirine eşit olan bizden değildir buymuş Peygamberimiz. Yani ne yapmak lazım? Şeyler yapmak lazım. Değil mi? Maddi manevi insan terakki ve tekamül etmesi lazım. Yani hayr-ı nas meyyevhül nas buymuş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır demiş. Bakın insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Demek ki yeknesak hayat, monoton hayat. En ziyade hayatından şikayet eden adam yeknesak hayat sahibi insanlardır. İş güç sahibi adamlara bak zaman bile kafi gelmiyor. Adam diyor ki ya bugün 12 saat değil 24 saat olsa bana iş var diyor adam. Öyle düşünüyor. Tabii bunu iki cihetle müdahale etmemiz lazım. Yani dünya ve ukba muvazenesi. Yani hem dünyevi hizmet hem de ukrevi şeyleri beraberce müşterek yürütmek gerekiyor. Evet, şerr-i mahs olan ademe yakındır ve ona gider. Üçüncü vecih. Şu dar dünya meydan-ı imtihandır, dar hizmettir, lezzet, ücret, mükafat yeri değildir. Şimdi şu dar dünya meydan-ı imtihandır. Din bir imtihandır. Tekalif ilahi bir tecrübe. Şimdi Allah bizi tecrübe ediyor. Neyle? Namaz kılıyor. Tecrübe ediyor. İster kılıyorsunuz, ister kılmıyorsunuz. O sizin bileceğiniz bir şey. Ama neticesinde ne var? Yani o itaat etmeyenlere bir azap, itaat edenlere de mükafat var. Evet, bakın teklif ilahi bir tecrübedir. Süfli ruhlarla ulvi ruhları bu dünyada birbirinden ayrılıyor diyor. Evet, dar hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem dar-ı hizmettir, mahalli ubudiyettir, hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla. Ya. Şimdi adam imansızlık hastalığı değil mi? Dinsizlik hastalığı, imansızlık hastalığı. Bak bunlar bahsimizin haricinde diyoruz da. Hastalıklar ve musibetler dini olmamak, sabretmek şartıyla o hizmete, o ubudiyete çok muvaffak oluyor. Şimdi mesela şu ağlı yuvarların kandaki harekatını. Hocam biraz bize ilahi hikmet yönünü açıklar mısınız? Bunlar yani nasıl bu mahlukat böyle? Bunların şuuru yok, ilmi yok, iradesi yok. Nasıl bu tavrı, bu tarzı gösteriyorlar? Bir kısmı bizi müdafaa ediyor, muhafaza ediyorlar. O mikropları ifna ediyor. Ortadan diyor ki işte ben bazı tıp fakültesi talebesi arkadaşlara diyorum. Biz burada teoloji dersi vermiyoruz diyor. Versen ne olur ya? Bunu ilahi hikmetle mecedip versen ne olur? Yani bu çocuklar iki kanatla yetişsen ne olur? Yani bir günaha mı girersin? Öyle değil mi? Yani 15. asra kadar Avrupa'da bütün mekteplerde İbn Sina okutulmuş. Günah mı demiş o zaman profesörlerdi? Evet. Dini olmamak, sabretmek şartıyla o hizmete, o ubudiyete çok muvaffak oluyor ve kuvvet veriyor. Her bir saati bir gün ibadet hükmüne getiriyor. Bir hastaya deseniz ki sen her bir saatin bir gün ibadet, ne kadar memnun olur değil mi? Yani. Yoksa açlık bağır, çağıran, efendim sabaha kadar böyle ahuyeni neden bir hastaya ilacı ver, uyut, o değil. Biraz da manevi teselli. Ne zararımız olur? Yok. Ya. Evet. Bizim, ben İstanbul'da otururken aşağımızda bir ihtiyare kadın vardı. Görüntüsünden uyuyamıyorum. Hanıma dedim ki, başka bir de kızı vardı yaşlı. Dedim bu hanım herhalde ölüm korkusundan bağırıyor. Bunu ayrı mı yatırıyor? Bir bak bakalım, o sor dedim. Yoksa beraber olmalarını söyle. Ya bak bir ihtiyar kadın, kapı açılsa ölüm meleği geliyor diye bağırıyormuş. Azrail yani. Korkuyor. Şimdi beraber olursa, anne, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden. Bakın şimdi ona manevi güç vereceksin. Güç verdiniz mi, o bağırmayı kesin. Beraber oluyorlar, ondan sonra kesildi. Niye ayrı yatıyorsun? Senin anne, değil mi? Sen ona annene bu son günlerinde destek olmayacaksın, güç kuvvet vermeyeceksin. Ne zaman güç vereceksin? Senin varlık sebebin ne yani? Evet. Demek ki her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil, şükretmek gerekir. Rahmetli Profesör Ayhan Söngar Bey vardı. Bizim yakın dostumuzdu. Bir gün baktım bir hastaya nasihat ediyor da, hocam dedi bu senin bahsettiğin nasihatı ben daha güzel o hastaya söyleyebilirim dedi. Dince güldü. Dedi ki nasihat etme hakkı da bize ait dedi. Bak doktor olarak doğru yani şimdi söyledi, çok yerinde. Yani o makamda nasihat daha müessir oluyor tabii. Hak bizim dedi ya. Sen daha güzelini söyleyebilirsin. Amin. Ama seninki tesir etmez bizimki eder. Az da olsa bizimki tesir. Ama demiyorlar. Niye? Vaktimiz yok diyor. Başını kaşacak zaman mı? Ama onlar ona çok muhtaç yani. Çok muhtaç. Evet. Evet, ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı malumdur. Menfi kısmı hastalıklar ve musibetlerle musibetlere zaafını ve aczini hissedip Rabb-ı Rahim'ine ilticakarane teveccüh edip ona onu düşünüp ona yalvarıp halis bir ümit. Ya Rabbi sana dehalet ediyorum. Ya Rabbi senin bahtına düştüm. Ya Rabbi masiyetin aşkın vahşi şeklinden, günahların çirkin şeklinden sana sığınıyorum. Ya Rabbi sen tabi affet, mağfiret et. Nasıl bana merhamet et. Yani bakın o hastalık zaaf vaadisini hatırladık, onu ilahi dergaha itiyor diyor. Değil mi? Ve orada teselli buluyor. Evet. Ben Hürriyet gazetesinde bir gün Sakıp Sabancı'nın bir yazısını okudum. Rahmet Allah rahmet etsin. Allah taksiratını affetsin. Ben diyor, bypass ameliyatı olacaktım diyor. Papaz geldi diyor. O da hastanenin vazifeli papazı. Demiş beyefendi siz demiş. Yarın çok yani ciddi bir ameliyata girecekmişsiniz. Bizim vazifemiz bu. Biz dua okuyoruz yani ister kabul. Siz Müslüman olduğunuzu biliyoruz. Hem de dinledim diyor. Yani anam saygı göstermiş, gelmiş. Sonra diyor ki, benim diyor kızım İngiltere'de bir kolejde gidiyor. Aradan birkaç şey geçti. O mektebe uğradım. Mektep müdüresi dedi ki, senin kızın ne Hristiyan ne Müslüman. Yani hiçbir din icabını yapmıyor. Biz burada dinsiz talebe kabul etmiyoruz. Ya İslamiyet'in icablarını bu kızına öğret veya bize bırak. Biz ona hangi dini kabul ediyorsa münasip bir dinin esasını öğretelim demiş. Diyor ki ben bir hamal çocuğuydum. Kökümden kopmamam gerekiyordu. Utandım, yerin dibine geçtim o müdirenin şeyi karşısında diyor, ikazı karşısında. Biz burada bütün talebeler kendi dinleriyle ilgili ibadet yaparlar. Boşlukta da biz istemiyoruz, boşlukta talebi istemiyoruz demiş. Yani. Şimdi bak ne kadar güzel bir şey değil mi? İkaz ediyor. Peki niye ona giderken o kızım bak bu da İslamiyet'in esasını anlatan bir kitap oku. Mahcup olma bu ecnebi talebilerin nezdinde. Sen bir Müslüman evladısın. Niye söyleyiyorlar? Tabii dünya başlarını döndürmüş. Allah onları da ıslah etsin. Evet. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse, O vakit her bir saati bir gün ibadet gününe geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısım var ki bir dakikası bir gün ibadet gününe geçer. Hatta bir ahiret kardeşim, Muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın müthiş hastalığına ziyade merak ettim. Kalbime iftar edildi. Onu tebrik et. Her bir dakikası bir gün ibadet hükmünde geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu. El-Fatiha. Ya Rabbi.